Ayrım 18, sayfa 177. Ağrı Dağı İsyanı. Ağrı Dağı İsyanı'nda iyi bir dayanışma yapan Kürtlerle Ermeniler ilk kez 1927'de Lübnan'da Hoybun diye bir birlik kurdular. Ağrı İsyanı, Cumhuriyet hükümetini çok güç durumlara düşürmüştü. Bol ödünlerle dolu konuşmalara neden olmuştu hükümetle Ermeniler ve Kürtler arasında. Bu dağda galiba bir de Ermeni general vardı. Moskova'da Komintern'de TKP'nin başkanı olarak bulunan Doktor Şefik Hüsnü Ağrı Dağı'nda vuruşan köylülere övgülü bir yazı yazdı. Ne yazık ki biz onlara gereği kadar yardımcı olamadık diyerek bir tür özür dilemeyle bitirdi yazısını. TKP'nin sınıfa karşı sınıf kavgası dönemiydi bu. 1935 yılında Komintern'in yaklaşan İkinci Dünya Savaşı koşulları üzerine vardığı kararlar, yeryüzündeki tüm ülkeleri yakında patlayabilecek İkinci Dünya Savaşı'ndan yararı olanlar ya da hiç yarar beklemeyenler diye ikiye ayırmıştı. O Komintern toplantısında TKP'den Şefik Hüsnü, Zeki Başdımar bulundular. Komintern o güne kadar Türkiye'ye sürekli sınıfa karşı sınıf çizgisi doğrultusunda sınıfsal kavgayı yürütme önerilerinde bulunuyordu. Ancak o günkü dünya koşullarına göre Türkiye'yi yani Kemalist Türkiye'yi savaşta çıkarı olmayan gruplar arasında duyurdu. Biz buna desantralizasyon kararı deriz. İlk defa TKP mensupları ellerindeki bütün gizli çalışma materyallerini sakladılar ya da bir yere attılar. TKP o günden sonra siyasetini Kemalist Türkiye ile faşist dünyaya kavgaya hazır, Sovyet dostu, işçi ve emekçi halktan yana bir çizgide yürütecekti. Tabii ki böyle bir çizgide kavga yürüten bir siyasi parti olan TKP, iki önemli şeyde Kemalistlerle birlikte olamıyordu. Birincisi TKP ordunun lağvını, halkın silahlanmasını istiyordu. İkincisi daha 1925 yılında TKP programında açıkça şunu bildiriyordu. İktidara geldiği zaman büyük yığınlar halinde yaşayan azınlıklara, yani Kürtlere ve Lazlara isterlerse ayrı bir devlet kurma hakkı verilecekti. Koçgiri isyanı. Önce Koçgiri olayı oldu. Koçgiri bu yörede yaşayan bir adamın adı. Ona uyarak meclise karşı halkta bir isyan hareketi olduğu sözleri dolaşıyor. Tam da İstiklal Savaşı'nın örgütlenme günlerinde. Meclis hemen sakallı Nurettin Paşa'yı bu işe görevlendirip Koçgiri bölgesine olayı bastırmak için gönderiyor. Emrindeki Cumhuriyet Ordu birlikleriyle bölgeye gelen sakallı Nurettin Paşa, o bölgede halkın böyle bir başkaldırma içinde olmadığına tanıklık ediyor. Ancak verdiği karar şu: ordu buraya boşuna gelmiş olamaz. Bu ordunun nasıl bir görev üstlendiği buradaki yerel halkın da kafasına dank etmeli. Bunu yöre halkının hiç unutamayacağı biçimde bu topraklara yazmadan geri dönüş yok. O zaman yerel, gereksiz bir kırım kıyma başlanıyor. Olay öyle korkunç biçimlerde yayılıyor ki meclisteki Kürt milletvekilleri olup biten her şeyi duyuyorlar. Onlar da korkunç bir tepkiyle yapılanlara başkaldırmak istiyor. Mustafa Kemal, sakallı Nurettin Paşa'yı kurnazca koruyarak olayı örtbas etmeyi başarıyor. Nuri Dersim'i o yörede daha sonra bunun tanıklığını yaptığı savındadır. İsveç'te basılan kitabında da buna değinir. Fakat onun iddiası odur ki, daha sonra İngilizler bunlara destek için dolgunca bir para da vermişler. Dersim 1938 katliamı. Sonra 1938 katliamı geldi. Yeni kurulmuş Cumhuriyet her yere kendi egemenliğini yerleştirmeye çalışıyordu. Çıbanbaşı gördükleri bu bölgeyi de ele almaya kararlıydılar. Önce bir kanunla Dersim vilayetinin adını Tunceli yaptılar. Sonra oraya sınırsız yetkiler verdikleri Abdullah Paşa'yı gönderdiler. Bölgeye atanan en güçlü devlet temsilcisi Abdullah Paşa, sakallı Nurettin'in damadıydı. Abdullah Paşa'nın verdiği kararlar, bir ölüm kararı bile olsa, kaziye-i muhkeme anlamına geliyordu. Kesinleşmiş hukuk kararı yani. Yumuşak huylu görünümü altında Dersimli, Alevilere ülkede düzenin yerleşmesinin halkça benimsenmesi için yasal çizginin sağlam tutulmasını istediklerini, yöre halkının da kararlara katılacağı uygun yerlere karakollar kuracaklarını, isteyenlere uygun gördükleri yerden Elazığ kadastrosundan tapu ile toprak tahsis edileceği sözü verildi. Hükümet kuvvetleriyle gizlice anlaşıp yardımcı olacakları da vaatleri vardı. Dersim'de yaşayan halklar hısım akraba bağlarına, yakınlıklarına göre salt kendi yandaşlarına iyi kötü çıkarlar sağlamak umuduyla hükümet kuvvetlerine, bölgede asıl egemen olan ordu birliklerine gizli casusluklar yaptılar. Hükümet kuvvetleriyle gizlice anlaşıp çok küçük çıkarlar karşılığında yardımcı olanlara milis deniyordu. yani hafiye. Abdullah Paşa'nın kandırıp milislerden aldığı haberlere göre hangi bölgelerde başkaldırı olasılığı varsa oradaki köylüleri Muzur kıyılarına indirip süngületerek nehre attırdı. Dağlara, mağaralara kaçan Dersimlileri havadan bombalattı. Çok büyük kıyım oldu. Dersim'de dede hem biraz dinlenmiş hem de toparlanmıştı. Nice olaylar yaşamış bu kentte kavga hala sürüyordu. Yeni çatışmalar, yeni ölümler her an yaşanıyor, buradaki gündelik hayat önceki olayları derinden düşünüp hesaplaşma fırsatı vermiyordu kimseye. Çözülen bir sorun, durulan olaylar olmalıydı ki halkımız kendine gelebilsin. İstanbul'dan hatta birçok yerden başkaydı buralar yine. O zamanlar buradan İstanbul'u anlamak, izlemek nasıl zorsa, İstanbul'da Fransa'da yaşanan hayattan buraları hissetmek, bilmek çok daha zordu. Pertek'ten arabalı feribota binip Keban Barajı'na geçtiler. Elazığ bir İç Anadolu kentine benziyordu. Dersim'in merkeziyle bu kadar yakın oldukları halde ülke değiştirmiş gibi değişmişti her şey. Dersim üzerlerine gelirken burada normal bir yaşam sürüyor gibiydi. Elazığ'da bir işleri yoktu. Bu yörenin eskilerde asıl yerleşim yeri Harput'tu. Tarihi merkez de burasıydı. Bölge Ermenilerinin eğitim kültür merkezi olan Harput'a doğru çıkmaya başlamıştı araba. Dağın üstündeki düzlüğe kuruluydu Harput. Yolda bir türkü tutturdu dede yaşlılığın titrekleştirdiği sesiyle. Bildiğiniz bir türkü ama ben size aslını söyleyeceğim. Sanki ağıt okuyor gibiydi. Kar mı yağmış şu Harput'un başına, kurban olan toprağına taşına, henüz değmiş 13-14 yaşına, küçük yaşta bir kız sevdim Ermeni, Ermeni'nin kaşı gözü sürmeli, Ermeni'ye nasıl gönül vermeli. Saçaklı avluda öter yarasa, benim sevdiğimin adı Maritsa, yetiş imdadıma Hazreti İsa, küçük yaşta bir yar sevdim Ermeni. Dedesinin küçük yaşta öğrettiği bu türküye Lüsü de eşlik etmişti. Harput düzlüğünde arabadan indiler. Üçünün de üzerine bir ağırlık çökmüştü. Dede gözlerini kısmış etrafa bakıyordu. Ağır ağır yürümeye başladılar. Dede buraları ne hale getirdiklerini duymuş olsa da gördükleri onu yine de çarpmıştı. Gayrimüslimlere ait bir tane bile yapı görünmüyordu ayakta. Ne okul, ne kiliseler, ne evler, hiçbir şey kalmamıştı. Sadece Müslümanlara ait cami, hamam, türbeler vardı. Gerisi boşluk. Sanki yeni boşaltılmış, terk edilmiş bir yerdi. Yamaçta bir kilise kalıntısından bahsetti oradaki bir esnaf. Gidip baktılar ki tek bir duvar kalmış yalnızca. İyi de bu kent niye bu kadar mutsuzdu? Dede burayı böyle insansız göreceğini hiç düşünmemişti. Alimlerin, şairlerin, sanatçıların yetiştiği, bölgenin en önemli ticaret merkezi, ünlü tüccarların bulunduğu, 6 dilde eğitim veren okuluyla Karpert burası mıydı? Elazığ'ı tepeden gören bir lokantaya oturdular. Garsonun saydığı birkaç çeşit yemek içinden seçim yaptılar. Tek değişmeyen bu tepenin rüzgarıydı. Bizim kolejin müdürü Ernst Riggs'in burada olanlarla ilgili ifadesini okuyabildim Paris'te. 1915 Temmuz'unda yazılmış bu ifadede yazılı olanlar aklımda kaldığı kadarıyla şöyleydi. Binaların 7 tanesine el konulmuş. Bu binalar yağmalanmış, içindeki eşyalar kırılıp dökülmüş. Öğrencilerin 3/4'ü ve öğretmen kadrosunun yarısı öldürülmüş. Yerel yetkililerin acımasızlığından, öğretmenlerin tek tek nasıl öldürüldüğünden bahsetmişti raporda. Benim öğretmenlerim de onlar, hepsini iyi tanırdım. Harput halkı Dersimlilere benzemez, onlar da katliama katılmışlar. Harput'un diğer yamacındaki bir köye gittiler. Dedenin okuldan bir arkadaşının köyüymüş. Dede birini görmeyi umduğundan değil de çok zaman geçirdiği bu köyü görmek için gitmek isteği duymuştu. Ne tuhaftı, terk edilmiş bir köy olmamasına karşın dışarıda ne tek bir insan ne de kedi köpek tavuk gibi bir canlı görmüşlerdi. Dede biri karşılarına çıkıp kimsiniz diye sorarsa ne söyleyeceğini tasarlamış olmasına karşın bir kişi bile önlerine çıkmamıştı. Evler aynıydı ama çok bakımsızdı. Arkadaşının evinin önünde durdu. Uzun uzun evi, etrafı seyrettikten sonra hadi gidelim çocuklar dedi. Burada yaşam yazık ki kalmamış. Harput'tan tekrar feribot ile karşı kıyıya geçtiler. Hozat'a doğru yol aldılar. Hozat'ın girişinde bir kışla kurulmuştu ki, bütün Hozat'ın birkaç katı büyüklüğündeydi. Uzun soruşturma yaptı askerler, niye gelmişlerdi, kime gelmişlerdi, ne kadar kalacaklardı, hepsi tek tek sorulmuş, nüfus cüzdanları tek tek soruşturulmuştu. 2 bebek, 1 yaşlı adam, üstelik 2 Fransız vatandaşı ve Ermeni şoförlü bu aileyi kolay kolay geri de çeviremiyorlardı. bir sınır kapısından geçiyormuş gibi uzadı işlemler. Nihayetinde salıverildi araba. Kameranın evini sorup soruşturup buldular. Hıdır Ağa'dan geriye kardeşi, kardeşinin çocukları, torunları kalmıştı. Dede ile Paris'te buluşmuştu kamera. Buradaki hemen herkesi, her aileyi bilirdi dede. Ama onun kuşağından kalanlar da 1938'de vahşice öldürülmüştü. Varsa aileden bir iki kalıtçı sürdürmüştü soylarını. Şimdi burada yaşayanlar da işte bu kalanlardı. Ermeniler de vardı aralarında. Sahip çıkıp aralarını aldıklarını kendi kültürleriyle büyütmüş, karışıp gitmişlerdi birbirlerine. Çoğu bilse de söylemezdi Ermeni olduğunu, öyle bir korku içindeydiler işte. Yazgısı bir bu iki halk 1938'de de birlikte öldürülmediler mi? Onlara yardım eden, bugünkü halini borçlu olduğu Hıdır Ağa, tüm ailesiyle birlikte acımasızca öldürülmüştü. Kamer de onun kardeşiydi. Tesadüfen o sırada dervişin yanına gelmiş, ölümden kurtulmuştu. Geri döndü buralara, evlendi, çocukları oldu. İşte şimdi bu yerleştikleri ev onundu. Tarık, Lüsi çocuklar ev halkıyla kısa sürede kaynaştılar. Kamera bu büyük evde kızları, gelinleri, torunlarıyla yaşıyordu. Yöreye göre hallice bir evdi. Eve yerleşip bir iki gün dinlendikten sonra güneşli bir bahar sabahında önce bir köye gittiler. Köydeki büyük kilise kalıntısı burada bir zamanlar kalabalık bir yaşam olduğunu gösteriyordu. Burası Lüse'nin anneannesiyle dedesinin köyüydü. Burada tanışmış, bu kilisede evlenmişlerdi. Arpenik'ti adı dedi dede. Evlerinin olduğu yere gitti, yerinde duruyordu. Yeni yapmaya başlamışlardı bu evi. Tamamlayamamışlardı. Hala eksik duruyordu bu taş evin yarım kalan kısımları. Dedeciğim mezarlık nerede dedi Lüse. Annemi, anneannemi niye yıllarca sahipsiz bıraktık buralarda? Daha önce de ne zaman annesinin mezarına gitmek istese dede ona, kızım ölen ölmüş, mezarına gitmenin kime ne faydası olacak diye engel olmuştu. Gideceğiz kızım dedi, hem de hep birlikte gideceğiz. Öncesinde anlatacaklarım var daha, bitirince gideceğiz. Ergen köyünün adını geçimli yapmıştı devlet, köyde hala koyun, kuzu, keçi besleniyordu. Hayvancılığın asıl geçim kaynağı olduğu arpa buğdayın yanı sıra tarlaları ekilen yoncalardan anlaşılıyordu. Buralarda bir mantar yetişirdi ki etten lezzetli. Dede Lüsi ile Tarık'a otları tanıtıyordu. Kengel, çarşır, güngülden sonra geven otundan bahsetti. Arılar bu ottan bal yaparlarmış, tadına doyulmazmış o balın. Bir ünlü otumuz daha var dedi dede. Süpürge yapılır ondan. Bir yarmanın uçurum kısmında yetişir. Hadi gidip bakalım ona. Kayışoğlu yarmasının üstündeydiler. Köstebek yuvalarının girintili çıkıntılı hale getirdiği düzlükte dedenin torunları rugan ayakkabıları ile güçlükle yürüyorlardı. Dede artık kucağında taşıyamıyordu onları. Kuş sesleri dışında kendi ayak seslerinden başka hiçbir şey duyulmuyordu. Tarık, çarşır otlarının üzerinde gördüğü uğur böceklerini eline alıp kızlarının ellerinin üstüne koyuyor, hadi hiç onların canını acıtmadan elinizi sallayıp uçurun diyordu. Yarmanın uçurum kısmına yaklaşınca paslanmış onlarca teneke kap gördüler. Askerlerin kumanya tenekeleriydi. Demek burayı çöplük olarak kullanmışlardı. Uçurumun kıyısında oturdular. Dede işte size anlatmakla yükümlü olduklarımın en ağırı, en zoruna geldik. 1915'te ben mahzende saklanırken bizim köy ahalisini buraya getirmişler. Öldürmeye kurşun yetiştiremediklerinden hepsini birbirine bağlayıp bu uçurumdan aşağı atmışlar. Karım Arpenik, annem, babam, kardeşim, daha 2 yaşına basmamış kızım Maral da aralarındaymış. Dehşetle açılmıştı Tarık'la Lüse'nin gözleri. Aşağı bir göz gezdirdiler. Dede güçlükle anlatmayı sürdürdü. Lüsim, bu katliamdan birkaç gün sonra buralarda bir ses duymuş köylülerden biri. Senin annen, benim Maral'ımın sesiymiş bu. Sonradan Cemal amca olduğunu öğrendiğim bu kişi kızı bulup evine götürmüş. Kendi çocuğu gibi büyütmüş. Bizim köyden bir başka hısımı tanımış Maral'ı görünce, bilmiş kimlerden olduğunu. Hepimizin öldüğünü sandıklarından kendi nüfuslarına katıp büyütmüşler. Maral anlayacak yaşa geldiğinde anlatmışlar kim olduğunu, onu nasıl bulduklarını, annesiyle babasının nasıl öldüğünü. Bu köylünün karısı ebeymiş, Maral'a da öğretmiş ebeliği. Maral uzun yıllar evlenmemiş, sonunda onu büyüten annesi babası ölünce, zaten yaşlılarmış Maral'ı bulduklarında, evlenmiş gariban bir adamla. Uzun zaman çocukları olmamış. Sen doğduktan kısa süre sonra baban ölmüş. Hastaymış zaten eskiden beri. Köyün ebeliği analığından sonra Maral'a kalmış. O köyde eliyle bir dağı gösteriyordu, buralara yakın sayılır. Bir ihbarcı varmış, bütün köylülerce bilinirmiş. 1915'te de 1938'de de devlet için çalışmış bir köylü. Kim Ermeni, kim hangi aşiretten, kim isyancı, hepsini o fitnelemiş askere. Bir gün Maral buraya süpürge otu toplamaya gelmiş. Bir bakmış bu hain it de topluyor. Ani bir hareketle adamın üstüne atılmış, itmeye çalışırken adam kendini toplamış. Boğuşma sırasında ikisi de buradan aşağı düşmüşler. Lüse duyduklarıyla iyice sarsılmıştı. Dede, kızım dedi, işte bizim aile gömütlüğümüz burası. Bak şu sözlerimi sürekli aklında tut. Tüm dünya insanlar için bir gömütlüktür aslında. Yaşamı sürdürmekle yükümlüyüz biz. Hiç unutmayın beni. Tam bu noktada Tarık, Lüsi, Arpenik, Maral, hepinize devrettim tüm görevlerimi. Ben yoksam siz varsınız artık. Ne kadar da güzelsiniz. Dede, Arpenik'le Maral'ın minicik ellerine birer kağıt koydu. Kağıtlarda Ermenice, Türkçe, bitmedi, bitmeyecek yazıyordu. Dede seslendi, hadi atın benim güzel çocuklarım bunları aşağı. Kağıtlar uçuşurken Lucy, Tarık, dede gözleri dolu dolu çocukların yanı sıra uçurumdan aşağı doğru bakıyorlardı. Dede uçuruma doğru yüksek sesle bağırdı. Bitti mi? Kitabın sonu. 10 Şubat 2015.